Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz Rabbimizin izniyle ve ona hamd ederek 3874. hadis-i şerifle birlikteyiz. Abdurrahman bin Yezid'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Abdullah ibn Mesud vadinin içinde cemreyi taşlardı. Ona cemreyi buradan mı taşlıyorsun dediğimde kendisinden başka ilah olmayana yemin olsun ki kendisine Bakara suresinin nazil olduğu kişi de cemreyi yani şeytanı burada taşlamıştır cevabını verdi. Hadis-i şerifin bize böyle daha bir dokunan yanının şu bölüm olduğunu düşündüm. Kendisine Bakara suresinin nazil olduğu kişi. Yani biz bir eylemi, biz bir ameli taklit ediyoruz, peşi sıra gidiyoruz, örnek kabul ediyoruz. Kim o? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat Abdullah İbni Mesud onu hangi sıfatıyla andı? Kendisine Bakara suresi inen kişi. Bakara suresinin kendisine nazil olduğu kişiyi ben burada böyle yapar iken buldum diyor. Demek ki vahyin sahibi Allahu Teala bu vahyi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gönderdi. Ve onu Bakara'yla, Ali İmran'la, Nisa'yla, Maide'yle şereflendirdi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyler uygularken o ayetlere göre uyguladı. Ve Hazreti Abdullah iki bilgiyi birleştirerek sanki bize söylüyor. Allahu Teala'nın görevlendirdiği bu zat Bakara suresiyle şereflenmiş olan bir zattır. Ben de onu takip ediyorum diyor. Bir konu da şu olsa gerek. Yani Ali İmran demedi, Nisa demedi, Maide demedi de Bakara deyince Bakara suresinin bir farkı var. Bütün Kur'an sureleri bizim için önemli bereket ve yol göstericidir. Bununla beraber Bakara suresi bazı alimlerimizin de kabul ettiği gibi Kur'an'ın sanki omurgası gibidir. Yani onu öğrendiğimizde Kur'an'ın genel hatlarını öğrenmiş gibi oluyoruz. Diğer bütün sureler onunla sanki şekillenecek, yer bulacak gibi anlayan alimlerimiz olmuş. Öyleyse içinde Bakara suresi okunan evlerimiz olsun ki o evler şerefli evlerdir. Eğer vahyin okunmadığı evlere dönüşürse evlerimiz yıkık harabe olacak unutmayın. 3876. hadis-i şerif Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Ayzar bin Cervel el-Hadrami kabilesinden olan ve Ebu Umeyr adlı bir adamın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ebu Umeyr Abdullah İbni Mesud'un arkadaşıydı. Abdullah İbni Mesud bu kişiyi ailesinin yanında ziyaret etti ve onu evinde bulamadı. Hazreti Abdullah kendisinin arkadaşlarını, talebesi konumunda olan Müslümanları ziyaret de ediyor. Bu da önemli bir bilgi. Ziyaret etti ve onu evinde bulamadı. Bunun üzerine hanımından izin isteyerek ki evlere girerken biliyorsunuz önce izin istenir, selam verilir. İçecek bir şey istedi. Bunun üzerine hanımından izin isteyerek selam verip içecek bir şey istedi. Ebu Umeyr'in hanımı bir cariyeyi komşularından içecek getirmesi için gönderdi. Evde içecek yok. Bir komşuya hemen cariyesini gönderiyor ki bir içecek getirsin Abdullah'a diye. Cariye gecikince kadın cariyesine lanet etti. Abdullah dışarı çıktı. Abdullah dışarı çıkınca Ebu Umeyr geldi ve "Ey Ebu Abdurrahman, senin gibi bir kimse kıskanılmaz. Kardeşinin ailesine selam verip otursaydın ve içecek bir şey alsaydın" dedi. Bunun üzerine Abdullah şöyle dedi. "Öyle yapıp oturdum. Ve ailen cariyeyi komşulardan bana içecek getirmesi için gönderdi. O da gecikti. Ya komşuların yanında içecek yoktu ya da vermek istemediler. Böylece cariye gecikince de hanımın ona lanet etti. Oysa ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. bir kimseye lanet yönlendirildiği zaman, lanet o kimseye doğru gider, yönelir. Eğer ona gidecek bir yol bulursa, yani o kimse lanet hak etmiş bir kimse ise, ona gider, yapışır. Aksi takdirde lanet Rabbine döner ve ey Rabbim, filan kimseye yöneltildim fakat ben ona gidecek bir yol, bir sebep bulamadım. Bu adam bu laneti hak edecek birisi değildi der. Bunun üzerine Rabbi geldiğin yere geri dön buyurur. Yani söyleyen kişiye. Ben de cariyenin özürlü olmasından, yani mazur olmasından, elinde olmayan imkanlarla gecikmesi sebebiyle lanetin geri dönmesinden adamın hanımına ve bunun benim sebebimle olmasından korktum. Benim yüzümden bu lanetin senin eşine gelmesinden korktum ve bir bakıma lanetli o ortamda, lanet edilmiş o ortamda kalmak istemedim dedi. Sahabenin tavırlarını, tepkilerini, dikkatlerini anlamamız da çok güç. Ama okuyacağız ve anlayacağız. Yani bir söz, ya kadın ne söylüyorsun öyle söyleme deriz en fazla eğer söyleyeceksek. Ya da daha kötüsü, insanlar böyle bir ortamdan çıktıktan sonra filanın karısının ağzı da pek bozuk der ve onu konuşur. Allah muhafaza. Fakat Abdullah İbni Mesud öyle öyle de söylemedi. Peki kocasına ispiyon mu ediyor? Hayır. Neden burada böyle durmadığını ve bu noktadaki güzel terbiyeyi de adama bırakarak o evden çıktı. Değilse gerçekten oturmuş, kendi eviymiş gibi içecek istemiş, dinlenmek durumundaydı. Benimsemiş, öyle iğreti duran bir ziyaretçi de değildi. Ama burada hem bu kadına hem de bize öğretilen bir konu var ki ağzımızı güzel kullanalım ve ağzımızdan bozuk cümleler, kötü laflar, sövgüler, lanetler çıkmasın. Rabbim korusun. Söylediğimiz kişi de yoksa, bize dönecekse o kötülük, o lanet, Rabbim muhafaza, bunu nasıl paklarız? Bundan nasıl kurtuluruz? Dili güzelleştirmek, dini güzelleştirmek gibi. Öyleyse hem dinimizi, ahlakımızı hem de konuşmalarımızı düzenleyeceğiz. Bu hadis-i şerif bize bunu söylüyor. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyoruz. 3889. hadis-i şerif. Abdullah İbni Mesud'un rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey Abdullah, sünnetleri yok eden ve namaz vakitlerini geciktiren yöneticiler, valiler gelirse ne yaparsın diye sordu. Abdullah İbni Mesud peygamberimizin bu sorusuna, ey Allah'ın Resulü, böyle bir durumda ne yapmamı emredersin deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ümmü Abd'ın oğlu, ne yapacağını bana soruyorsun ha? Allah'a isyan eden hiçbir mahluka itaat yoktur. Allah'a isyan eden hiçbir mahluka itaat yoktur buyurdu. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi 3890. hadis-i şerif. Velid bin el-Ayzar bin Hureys'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ebu Amr Eş-Şeybani'nin isim söylemeden Abdullah'ın evini işaret ederek şöyle dediğini işittim. Abdullah'ın talebelerinden, arkadaşlarından olan Ebu Amr, Abdullah'ın evini işaret ederek şöyle dedi. Şu evin sahibi bize şunu anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah katında en sevimli amel hangisidir diye sordum. Kim soruyor? Abdullah İbni Mesud. Kim aktarıyor? Ebu Amr Eş-Şeybani. Diyor ki şu evin sahibi Abdullah, isim vermeden işaret ederek söyledi. Bize söyledi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sormuş kendisi. Allah katında en sevimli amel hangisidir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi. Vaktinde kılınan namaz. Sonra hangi ameldir dediğimde sonra anne babaya iyi davranmaktır buyurdu. Peki sonra hangi ameldir dediğimde Allah yolunda cihattır buyurdu. Bu konuda bana anlattı. Eğer sormaya devam etseydim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de cevap vermeye devam edecekti. Sonra diye devam etse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sıralayacaktı. Ama bu üç amele dikkat eden alimlerimiz var. Allah razı olsun, Müslümanlar var. Dinin üç ana teması olarak bunu söylüyorlar. Birincisi vakte kılınan namaz. Namaz eylem olarak hem zamanı hem de mekanı yöneten bir ibadettir. Tabii ki kişiyi de bu şekilde yönetmektedir. Zamanında kılınan bir namaz hayatın yörüngesini ayarlar. Mekanımızın temiz, yön ve yönetimizin, kıblemizin sağlam olması gerekir. Neyi okuyacağımız, neyi gündem yapacağımız, kimin huzurunda, kimin dedikleriyle birlikte olacağımız namazda şekillenir. Dolayısıyla kulun en hayırlı ameli namazıdır. Bu kul ile Allah arasındaki bir ameldir bir bakıma. İkincisi ise anne babaya iyi davranmak. Bütün insanlara iyi davranmak bizim için esastır. Allah-u Teala ahlakımızı belirlerken mahlukatın tamamına karşı bizi merhametli ve şefkatli olmamızı emretmektedir. Bu konuda anne baba ise doruk. Anne babaya iyi davranmak işin aslı, en önemli bölümü. Sanki anne babasına iyi davranan bir kişi hanımına da iyi davranır, çocuklarına da iyi davranır, komşularına da iyi davranır, müşterisine de, alıcısına da, satıcısına da iyi davranır diyebiliriz. Yani insanlarla. Sonra Allah yolunda cihat. Bu dinin yaşanılması için bir kavganın sürmesi gerekiyor. Çünkü şeytan gibi bir düşman vardır ve şeytanın dostları olanlar da olacaktır. Ben Allah-u Teala'ya olan kulluğumu ve insanlara da Allah-u Teala'nın istediği gibi davranışımı sürdürebilmem için bu dinin savaşımı içinde olacağım. Yani Allah'ın dini yüce kalsın, gündemde kalsın ve insanlar arasında yaşansın. İnsanlarla Allah-u Teala arasına kimse girmesin adına bir kavganın, bir mücadelenin, bir mücahedenin, bir savaşın, bir savaşımın yanında olacağım. Da bu da Müslümanın en önemli amellerinden üçüncüsüdür. Rabbimizin elçisi sorulsaydı daha da söyleyecekti Abdullah İbni Mesud'dan öğrendiğimiz kadarıyla. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum. 3893. hadis-i şerif. Abdurrahman bin Yezid'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Osman'ın hilafeti döneminde Abdullah İbni Mesud ile hac ettik. Arafat'ta vakfemizi yaptık. Güneş battıktan sonra Abdullah İbni Mesud, eğer müminlerin emiri şimdi buradan ayrılırsa doğrusunu yapmış olur dedi. İbni Mesud'un sözü mü daha önce söylendi, yoksa Osman radıyallahu anh mı daha önce yola çıktı bilemiyorum. Yani ikisi de o kadar yakındı. İnsanlar oradan, yani Arafat'tan ayrılırken bineklerini hızlıca sürüyorlardı. Ancak Abdullah İbni Mesud normal bir hızla yol alıyordu. Bu şekilde Müzdelife'ye geldik. Yetiştiğimizde İbni Mesud bize akşam namazını kıldırdı. Sonra akşam yemeği getirilince yemeğini yedi. Yemek sonrası kalkıp bize yatsı namazını kıldırdı. Namazdan sonra da uyudu. Şafak yeni yeni sökmeye başlayınca da kalkıp sabah namazını kıldırdı. Normalde Abdullah İbni Mesud sabah namazını ortalık ağarmaya başlayınca kıldırdığı için ona sen namazı bu saatte kıldırmazsın dedim. Abdullah İbni Mesud Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin böylesi bir günde bu mekanda sabah namazını bu saatte kıldırdığını gördüm dedi. Hadis-i şerif bize bir hac hatıratını aktarıyor. Bir sahabe ve onun etrafında onu gözleyen tabiin grubu var, alimler var. Aynen sahabe Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nasıl izlemiş, değerlendirmiş, oturmasını, yemesini, içmesini, uykusunu, namazını, hareketlerini nasıl sürekli takip etmişlerse, bu akıllı, Allah onlardan razı olsun kimseler de sahabe-i kiramı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir elçisi olarak adım adım takip ediyor, hareketlerini görüyor, kontrol ediyor ve soruyorlar. Neden? Niçin? Niye böyle yaptın diye. Niye? Çünkü bu din. Bir adamdan bir din öğrenilecek. Bunun telaşındalar. Ve bunu da güzelce öğrenip sonrakilere aktardılar. Ve Hazreti Abdullah'tan bu hatırayı da dinlemiş olduk. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum. 3896. hadis-i şerif. Abdullah İbni Mesud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Şaka da olsa, ciddi de olsa yalanın hiçbir çeşidi doğru değildir. Kişi çocuğa bile bir söz verdiği zaman bundan dönmemelidir. Sana şunu alacağım dediyse bir adam çocuğuna bunu alacak. Söylediği sözü yerine getirir. Değilse böyle söz vermeyecek kandırmak için. Hele içeri bir gel diye çağıracak anne. Çocuk da umutla koşup gelecek. Annem bana bir şey verecek diye tokadı basacak sonra. Ha diyecek ki çocuk ondan sonra evet demek ki böyle yapılıyor. Yani böyle tamam deniliyor. Gel deniliyor, çağrılıyor. Sonra başka türlü muamele yapılıyor. Çocuk bununla yetiştiğinde yalanı biz bizzat ona öğretmiş oluruz. Dolayısıyla şakadan yalan söylüyorum olmaz. Yalanın şakası da ciddisi de yok. Çocuğa bile yalan söylenmeyecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle buyurdu. Kişi doğru söylemeyi adet edindiği zaman Allah katında doğrulardan biri olarak yazılır. Kişi yalanı adet edindiği zaman da Allah katında yalancılardan biri olarak yazılır. Rabbim muhafaza buyursun. 3901. hadis-i şerifi okuyalım Allah'ın izniyle. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Abdullah İbni Mesud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bedir günü her üç kişi bir deveye sırayla biniyorduk. Ebu Lübabe, Ali bin Ebu Talip ve arkadaşım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir deveye biniyorlardı. Yürüme sırası Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde arkadaşları yani Ebu Lübabe ve Hazreti Ali ona senin yerine biz yürüyelim dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem siz benden daha güçlü değilsiniz ve ben de sizin kadar sevaba muhtacım buyurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer dünya liderlerini bir kıyaslayalım. Bir yolculuk, bir savaş yolculuğu, bir deve var, üç yolcusu var. Yolcular deveye sırayla biniyorlar. Deveye de ağır yük olmamak adına. Ve yolculardan birisi Allah'ın Resulü. Yani Medine'nin lideri. Ortamın kralı. Söz söyleyeni. O binmeyecek de kim binsin denilir değil mi normalde? Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşları ona ya Resulallah sen dur devede sen kal biz senin yerine de yürürüz dediklerinde diyor ki siz benden daha güçlü değilsiniz. Sizinle dinlenmeye ihtiyacınız var. Bu bir. İki. Ve ben de sizin kadar sevaba muhtaçım. Bu yol hep beraber gittiğimiz bir yol ve bu yolun tozundan bize de bulaşacak. Müslüman olarak azıcık bir yetkiye sahip olan kişilerin hayatlarını farklılaştırmasını nasıl anlayacağız öyleyse? Ya da azıcık bilen bir hocanın bile kendisini öğrencilerine, talebelerine, sevenlerine taşıtmasına, hava atmasına nasıl bir yol bulacağız? Mümkün değil. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi 3903. hadis-i şerif. Abdullah İbni Mesud'un rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslümana sövmek fasıklık, onunla savaşmak ise küfürdür buyurdu. Müslümana sövenler fasıklık yapıyor, günahkarlar Müslümanlara söver. Müslümanca bir hayata kim sövüyorsa bu fasıklıktır. Hele ki savaşa kalktıysa bu kafirlerin işidir. Müslüman, Müslümanla böyle savaşır mı? Savaşırsa bak yaptığın şey gavurlarınkine benziyor. Sövüyorsan bak yaptığın fasıklarınkine benziyor diyeceğiz. Zübeyd dedi ki Ebu Vail'e iki defa sen bunu Abdullah'tan mı duydun? Evet, evet dedi o da. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 3911. rivayet İbni Uzna'nın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Alkame'ye 2000 dirhem borç vermiştim. Devlet tarafından, İslam devleti tarafından verilen bağışlar dağıtılınca ona dedim ki borcunu öde. O da şöyle karşılık verdi. Bir yıl sonrasına kadar beni bekle. Bir yıl daha mühlet ver dedi. Ancak kabul etmeyip paramı aldım. Daha sonra ona istediği parayı vermek için, şimdi olay güzel anlamaya ve anlatmaya gayret edeyim. Bir zat var, İbni Uznan. Birisi daha var, Alkame. İbni Uznan, Alkame'ye borç vermiş. 2000 dirhem. Borcun vakti gelmiş ve özellikle Alkame'ye de paraların, devlet tarafından gelen gelirlerin geldiğini biliyor. Diyor ki borcunu öde. Alkame'nin de ihtiyacı çok. Borcu öderse geriye kalan para onun geçimine yetmeyecek, sıkıntıya girecek. Dedi ki bir yıl daha beklesen de alsan olmaz mı? Olmaz dedim ve paramı aldım. Fakat daha sonra o istediği parayı, yani zaten geri aldığı parayı geri vermek için bir bakıma yanına geldiğimde biraz sitem etti. Beni beklemeyerek zor duruma düşürdün dedi. Bekleseydin iyi olacaktı. Ona evet doğru söylüyorsun ama bu senin yüzünden oldu dediğimde neden benim yüzümden diye sordu. Çünkü dedim ben sen bana Abdullah İbni Mesud'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin borç vermek yarım sadaka vermek gibidir buyurduğunu naklettin dedim. Yani sen bunu akletmeseydin ben sana bunu yapmayacaktım. Evet aynen öyle ben bunu naklettim doğrudur bu söz Abdullah İbni Mesud'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği bir sözdür. Yani burada benim suçum ne demek istedi o da. Ben dedim ki o halde şimdi al. Yani adamın yaptığı şey şu. Borç veriyor, geri alıyor, bir sevap kazanıyor. Bir daha borç veriyor şimdi aynen. Yani bir gün para durdu durmadı kendisine bir daha geri verdi. Bir daha sevap kazandı. Niye? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir söz söyledi çünkü. Boşa mı gitsin? Ne tatlılar, ne hoşlar. Allah onlarla birlikte olmayı bize nasip etsin. Onların ahlakı, onların davranışları bizim de üzerimize sinsin. Bizim de hayatımıza değsin. Kokuları, tınıları, şu amellerin bize de olsun inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi 3912. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gözler zina eder. Eller zina eder. Ayaklar zina eder. Ve cinsel organ zina eder dedi. Yani zina eden sadece insanın kendi cinselliği değildir. Ya cinselliğin dışında, vücudun dışında ayaklar giderek, eller tutarak, gözler görerek zina eder. Bütün vücut organlarının haramla böyle bir ilişkisi vardır. Ve bu bakımda Müslüman işin sonuna varmadan önce yolda önlemini almalı. Zinaya yaklaşmamak için gözlerini korumalı, elini korumalı, ayaklarını korumalı. Bulunmaması gereken yerlerde bulunmamalı. Allah korusun, teyakkuzda durmalı. Çünkü yaklaştıkça düşüş de daha muhtemeldir. Yaklaşmamak gerekecektir kötülüğe. 3916 Abdullah İbni Mesud'un rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse ey yerleri ve gökleri yaradan gizli ve açık olanı bilen Allah'ım bu dünya hayatımda senden başka ilah olmadığına tek ve ortaksız olduğuna Muhammed'in kulun ve Resulün olduğuna şehadet edeceğimin sözünü veriyorum. Eğer beni kendi halime bırakırsan kötülüğe yaklaştırmış, hayırlardan uzaklaştırmış olursun. Oysa ben sadece senin merhametine güveniyorum. Bu şehadetimin karşılığını bana kıyamette ver. Sen ki verdiğin sözden caymazsın dediği zaman kıyamet gününde Allah meleklere kulum bana bir söz verdi ve bu sözünü tuttu der ardından bu kulunu cennete koyar. Hadisin ravilerinden Süheyl dedi ki Kasım bin Abdurrahman'a Avun'un bu dediğini söylediğimde şöyle söyledi o: bizden evinde duran her bir kız bu duayı eder dedi. Yani daha evlenmemiş yeni yetme kız çocukları bile bu duayı bilir. Biz bu duayı onlara öğretiriz dedi. Demek ki her Müslümanın okuyup öğrenmesi gereken dualar ki biz daha yeni duyduk. Mevlam ilmimizi artırsın. Allahümme fatıras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, inni a'hedu ileyke fi hâzihil hayâtid dünya, enni eşhedu en la ilahe illa ente, vahdeke la şerike lek, ve enne Muhammeden abduke ve rasulük, fe inneke in tekilni ila nefsi, tukarribni mineşşer, وتباعدني من الخير وإني لا أثق إلا برحمتك فاجعل لي عندك عهدا توفينه يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Manayı bir de okuyayım. Ey yerleri ve gökleri yaradan, gizli ve açık olanı bilen Allah'ım, bu dünya hayatımda senden başka ilah olmadığını, tek ve ortaksız olduğuna, Muhammed'in kulun ve Resulün olduğuna şehadet edeceğimin sözünü veriyorum. Eğer beni kendi halime bırakırsan, kötülüğe yaklaştırmış, hayırlardan uzaklaştırmış olursun. Oysa ben sadece senin merhametine güveniyorum. Bu şehadetimin karşılığını bana kıyamette ver. Sen ki verdiğin sözden caymazsın. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 3917. rivayet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yatsı namazından sonra gece namaz kılınmayacak veya yolculuğa çıkılmayacak ise oturulmaz. Yatsı namazından sonra gece namaz kılınmayacak veya yolculuğa çıkılmayacak ise oturulmaz. İslam toplumu böyle yaşadı. Yatsı namazını Müslümanlar cemaatle kıldıktan sonra yattılar, dinlendiler, uyudular, sonra gece namaza kalktılar, sonra seher, sonra sabah, geceleri böyle. Ama şimdi yaşadığımız hayat içeri, geceler gündüze, gündüzler geceye evrilmiş, namazlar ona göre, yolculuklar ona göre bir hayat var. Ama biz bu olayı öğreniyoruz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu yaptığını anlıyoruz, yapabildiğimiz kadar yapmaya gayret ediyoruz. 3919. rivayet, Abdullah İbni Mesud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkasına namaz kıldığımızda bizden biri namazda oturduğunda Allah'a selam olsun, filana selam olsun diye isim belirtirdi. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle buyurdu: selam Allah'ın kendisidir. Sizden biri namazda oturduğu zaman şöyle desin: Ettahiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Selamet, rahmet ve tüm güzellikler Allah içindir. Ey Peygamber! Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun. Selam olsun bize ve Allah'ın tüm iyi kullarına. Bir kimse böyle dediği zaman göklerde ve yerde olan her salih kula selam vermiş olur. Sonunda eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü derse, şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur, şahitlik ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve resulüdür der. Ardından kişi istediği duayı ya da hoşuna giden sevdiği duaları yapar diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan Abdullah İbni Mesud. Rabbim bizim bütün amellerimizi Peygamber aleyhissalatü vesselamınkine benzer kılsın inşallah ki böylece cennet yolu bize kolaylaşsın. Çünkü o dedi ki namaz kılarken nasıl gördüyseniz beni öyle namaz kılın. Bütün hayat için herhalde durum böyledir. Onun için okuyoruz hadis-i şerifleri, Peygamber aleyhissalatü vesselam tanımak, kavramak ve yolunu yol edinmek adına. Rabbim onun yolunda gitmeyi bize ihsan etsin. Velhamdülillahi rabbil alemin.